Ayrım 41, sayfa 430. Birkaç saniye cevabı bekledi. Gelmeyince Kolka'nın dedektifin şahsi bir konuya girdiği gerçeğini algılamaya çalıştığını düşündü. Europol'den kapılı dışarı edildikten sonra hakkında yayılan söylentileri biliyorum. Sorgu sırasında eski bir mahkumu dövmüşsün, doğru değil mi? Benim işim bu dedi Kolka çatalı ağzına götürürken. Belki de bana yeterince saygı göstermediği için yapmışımdır. İlginç olan şu ki Europol bu söylentiyi kendisi yaymış. İçine düştükleri durumu kolaylaştırmak için herhalde. Sanırım seninkini de. Ve tabii sorguladığın kızın ailesinin ve avukatlarının durumunda. Harry arkasından gelen yemek sesinin kesildiğini fark etti. Böylece ne senin ne de Europol'ün davalık olmasına gerek kalmadan kızın mağduriyeti sessiz sedasız halledilmiş. Kızın tanık kürsüsüne çıkması ve sorgu için odasına gidip tecavüze uğrayan arkadaşıyla ilgili sorular sorarken heyecanlanıp onu elinle taciz etmeye başladığını anlatması önlenmiş. Europol'ün içerideki dosyasına göre kız daha 15 yaşındaymış. Kolka'nın nefesinin hızlandığını duyabiliyordu. Muhtemelen Belman da bu dosyaları okuyordu diyerek devam etti Harry. Aracılar ve dolambaçlı yollarla bir şekilde istediğine ulaşıyordu. Tıpkı benim gibi. Seninle temas kurmadan önce biraz bekledi. Öfkenin geçmesini, içindeki tüm havanın boşalmasını, lastiğinin sönerek geriye bir tek jantının kalmasını bekledi. Sonra da seni yanına aldı. Sana bir iş verdi ve kaybettiğin onurunun bir kısmını kazanmanı sağladı. Ona bunu sadakatinle ödeyeceğini biliyordu. Yani Kolka'yı en ucuz haliyle satın aldı. O etrafındaki korumaları böyle ediniyor. Harry Finlandiyalı'ya döndü. Jussi Kolka'nın yüzü bembeyaz kesilmişti. Sen neredeyse bedavaya satın alınmış birisin Jussi. Senin gibi köleler ne efendisi Belman'dan ne de benden saygı görür. Tanrım senin kendine bile saygın yok dostum. Kolka'nın çatalı neredeyse kulağa sağır eden bir tıkırtıyla tabağına düştü. Ayağına kalktı, elini ceketinin içine götürüp tabancasını çıkardı. Harry'nin yanına yürüyüp üzerine eğildi. Harry aldırış etmedi. Sakince başını kaldırıp baktı. Peki kendine nasıl tekrar saygı duyacaksın Jussi? Beni vurarak mı? Finlandiyalı'nın göbekleri, göz bebekleri öfkeyle kıpırdıyordu. Yoksa çılgın gibi çalışarak mı? Harry başını karlı düzlüklere çevirdi. Kolka'nın hızla alıp verdiği soluklarını duydu, bekledi. Az sonra onun arkasını dönüp gittiğini ve batıya bakan pencerenin başına oturduğunu duydu. Telsiz cızırdadı. Harry mikrofonu kaptı. Evet. Birazdan hava kararacak. Belman'ın sesiydi. Gelmiyor. Gözetlemeye devam edin. Neyi? Hava bulutlu, ay ışığı olmadan bir şey görebilmek, biz bir şey göremiyorsak o da göremiyor demektir dedi Harry. O yüzden etrafta fener ışığı olup olmadığına bakın. Adam feneri kapatmıştı. Işığa ihtiyacı yoktu. Çünkü takip ettiği kayak izinin onu nereye götürdüğünü biliyordu. Turizm Derneği'nin kulübesine. Gözleri karanlığa alışacak, gidene kadar göz bebekleri büyük ve ışığa karşı hassas hale gelecekti. Tomruktan yapılan duvar ve siyah camlar oradaydı işte. Sanki içinde kimse yokmuş gibi. Son metreleri kat ederken taze kar gıcırtısını duyuyordu. Durup 2 saniye sessizliği bekledikten sonra sessizce kayaklarını çıkardı. Sandal biçimindeki ağzı ve renkli sarı düz parlak ahşap sapıyla göz korkutucu görünen Samilere has iri ve geniş bıçağını çıkardı. Yakacak dal kesmekte olduğu kadar rengeyi parçalamakta daha iyiydi. Bir de gırtlak kesmekte. Adam açabildiği kadar yavaş açtı ve hole girdi. Oturma odasının kapısına dikilip dinledi. Sessizdi. Yoksa çok mu sessizdi? Sırtını kapının yanındaki duvara vererek kolu bastırdı ve hızla kapıyı açtı. Sonra mümkün olduğunca zor ve küçük bir hedef olmak için çömeldi ve bıçağı öne doğru tutarak karanlığın içine atıldı. Başı öne sarkmış, kolları halen sobaya sarılır bir halde yerde duran ölü adamın silüetini gördü bir an için. Bıçağı kılıfına soktu ve kanepenin yanındaki ışığı açtı. Kanepenin Havas'taki kulübeyle aynısı olduğunu o ana dek fark etmemişti. Turizm Derneği hepsini toptan satın alarak yüklü bir indirimden yararlanmış olmalıydı. Fakat buradaki kanepenin örtüsü eskiydi. Kulübe oldukça tehlikeli bir bölgede yer aldığından yıllarca kapalı kalmıştı. İnsanların onu bulayım derken uçurumlardan düştüğü çok olmuştu. Ölü adamın başı odun sobasının yanından yavaşça kalktı. Seni böyle bastığım için özür dilerim. Adamın sobayı saran kollarını bir arada tutan zincirleri kontrol etti. Bıraktığı gibi duruyorlardı. Sonra yavaşça sırt çantasını boşaltmaya başladı. Çıkarken şapkasını iyice aşağı çekmiş, hiç oyalanmadan Ustaoset'teki markete girip çıkmıştı. Bisküvi ve ekmek almıştı. Bir de gazete. Basın toplantısının ayrıntılarını yazıyordu. Ve tabii Havas Kulübesi'ndeki o tanığı. İska Peller dedi yüksek sesle. Avustralyalı. Havas'taki kulübedeymiş. Ne düşünüyorsun? Sence bir şeyler görmüş olabilir mi? Yerdeki adam ses tellerini bir şey söyleyebilmek için güçlükle oynattı. Polis. Kulübede polis var. Biliyorum, gazetede yazıyor. Tek bir dedektif varmış. Hepsi oradalar. Polis kulübeyi kiralamış. Öyle mi? Dedi adama bakarak. Ne yani? Polis ona tuzak mı kurmuştu? Ve önünde duran bu puş herif ona yardım etmeye, tuzaktan kurtarmaya mı çalışıyordu? Bu fikir canını sıktı. Öte yandan kadın kesinlikle bir şey görmüş olmalıydı. Yoksa Avustralya'dan buraya kadar getirmezlerdi onu. Soba demirini eline aldı. Kahretsin, leş gibi kokuyorsun. Altına mı pisledin? Ölü adamın başı göğsüne düştü. Buraya yerleştiği apaçıktı. Çekmecelerde birkaç kişisel eşyasını bulmuştu. Bir mektup, alet edevat, eski aile resimleri, pasaport. Sanki kaçmayı planlıyor, başka bir yerde yeni bir hayat kurmayı düşünüyordu. Günahları için eziyet çekeceği bu alevler içindeki yer dışında başka bir yerde. Gerçi tüm bu kötülüğün arkasında ölü adamın olmayabileceğini düşünmeye başlamıştı. Bir insanın konuşmamak için dayanabileceği acının da bir sınırı vardı çünkü. Adam telefonuna tekrar baktı. Kahretsin, çekmiyor dedi içinden. Bir de bu pis koku çıkmıştı şimdi. Ambar. Onu kuruması için oraya asmalıydı. Tütsülenmiş ete böyle yapılırdı. Kaja odasına çekilmişti ve Harry nöbetten önce genç kadının gözüne biraz uyku girmesini umuyordu. Kolka önce kendi fincanına, sonra Harry'ninkine kahve koydu. Sağ ol dedi Harry karanlığa bakarak. Ahşap kayak dedi Kolka şöminenin başına dikilip Harry'nin kayaklarını incelerken. Babamın dedi Harry. Kayak takımını Osparl'daki evin bodrumunda bulmuştu. Batonlar yeniydi ve tüy kadar hafif bir metal alaşımından yapılmıştı. Öyle ki içleri helyumlama dolu diye düşünmüştü bir an için. Kayaksa eski tipte geniş bir dağ kayağıydı. Küçükken Paskalya bayramlarında büyük babamın Leşya'daki kulübesine giderdik. Babamın ne zaman gitsek tırmanmak için sevdiği bir tepe vardı. Kız kardeşim de bana tepede kardeşimin en sevdiği içecek olan Pepsi'nin satıldığı bir büfe olduğunu anlatırdı. Eğer o son yamacı tırmanmayı başarırsak. Kolka başını oynattı ve elini beyaz kayağın arkasında gezdirdi. Harry taze kahvesinden bir yudum aldı. Kız kardeşim her bayramda babamın bu bayat yalanını unutup yutardı. Ben de aynısını yapabilmeyi dilerdim. Ama benim babamın anlattığı her şeyi hatırlama gibi pis bir huyum vardı. Dağ yasaları, doğayı kullanarak yön bulmak, çığ altında hayatta kalabilmek. Norveç kralları ve kraliçeleri, Çin hanedanları, Amerikan başkanları. Anlattığı hiçbir şey unutmazdım. Güzel kayak, dedi Kolka. Ama biraz kısa. Kolka odanın diğer ucundaki pencerenin başına oturdu. Evet, çok uzak bir ihtimal gibi geliyor ama günün birinde babanın kayağı ayaklarına küçük gelebiliyor. Harry bekledi, biraz daha bekledi ve Finlandiyalı nihayet döküldü. Kız gözüme çok güzel gelmişti dedi. Onun da benden hoşlandığını sanmıştım. Tuhaf. Sadece göğüslerine dokundum. Hiç karşı gelmedi. Sanırım korktuğu için. Harry odadan çıkma isteğini bastırmayı başardı. Haklısın dedi Kolka. Seni bataktan kurtaranlara karşı sadık oluyorsun. Seni kullandıklarını görsen bile. Ne yapabilirsin ki, bir taraf seçmek zorundasın. Harry onun konuşmasının bittiğini fark etti ve ayağa kalkıp mutfağa gitti. Bulamayacağını bilse de boş ve çaresiz bir çabayla tüm dolapları karıştırırken kafasının içinde tek bir ses vardı. Bir tane içki. Sadece bir tane. Bir fırsat geçmişti eline. Tek bir fırsat. Hayalet zincirlerini çözüp onu ayağa kaldırmış, dışkı kokusuna küfrederek banyoya taşımış, duş zeminine bırakmış ve suyu açmıştı. Başında bir müddet dikilip onu izlerken cep telefonuyla arama yapmayı denemiş, çekmeyen şebekeye lanetler okuyarak oturma odasına dönmüş ve orada denemeye devam etmişti. Ağlamak istiyordu. Kimse onu bulamasın diye buraya taşınmış, saklanmaya çalışmıştı. Yanına ihtiyacı olan her şeyi alarak Turizm Derneği'nin bu kullanılmayan kulübesine yerleşmişti. Uçurumların arasında güvende olduğunu sanıyordu. Hayaletten uzakta. Ağlamadı. Su giysilerine sızıp sırtına yapışan kırmızı pazen gömleğinden arta kalanları ıslatırken bunun son bir şans olduğu dank etti kafasına. Pantolonun lavabonun yanındaki sandalyeye katlanıp konulmuştu. Cebinde telefonu vardı. Ayağa kalkmaya çalıştı ama bacakları tepki vermiyordu. Önemli değildi. Sandalye ile arasında 1-2 metre vardı sadece. Kavrulan siyah kollarını yere koydu. Acıya dayanamayarak kendini öne çekti. Su toplayan kabarcıklarının patladığını duydu. Kokusu burnuna geldi. Ama iki hamle de oradaydı. Ceplerini karıştırıp telefonunu buldu. Ararlarsa ekranda görüp tanısın diye polisin numarasını kaydetmişti. Arama düğmesine bastı. Telefon her çalışında o ufak sonsuzlukta sanki nefes alıyordu. Tek şansı vardı. Duş öyle gürültü yapıyordu ki sesi oturma odasına kadar gitmezdi. İşte sonunda diye düşündü. Polisi duydu. Boğuk bir fısıltıyla araya girmek istedi ama ses oralı olmadan devam etti. Telesekreterle konuştuğunu fark etti o anda. Konuşmanın bitmesini beklerken telefonu sıktı. Elindeki derinin yırtıldığını hissetti ama vazgeçmedi. Vazgeçemezdi. Bir mesaj bırakmalıydı. Şey için, Tanrım bit artık dedi içinden. Hadi sinyal sesi gelsin. Adamın içeri girdiğini duymamıştı. Su sesi cılız adımlarını bastırmıştı. Telefon elinden alındı. Üzerine gelen kayak botunu görmeye fırsatı bile olmadı. Kendine geldiğinde adam başında dikiliyordu ve onun telefonunu inceliyordu. Demek seninki çekiyor. Adam bir numarayı tuşlayarak odadan çıktı. Ve duşun sesi bir kez daha her şeyi yuttu. Ama çok geçmeden geri döndü. Bir yolculuğa çıkıyoruz. Sen ve ben. Adamın keyfi birden yerine gelmiş gibiydi. Elinde pasaport vardı. Onun pasaportu. Diğer elinde ise alet kutusundan aldığı bir penseyi tutuyordu. Ağzını aç. Yutkundu. Tanrım acı bana diye geçirdi aklından. Ağzını aç dedim. Sana yalvarıyorum. Yemin ederim ki bildiğim her şeyi anlat. Gerisini getiremedi. Çünkü boğazına yapışan el nefes almasını engelledi. Bir müddet direndi. Sonunda gözyaşlarına boğularak ağzını açtı. Ayrım sonu sayfa 436.